adımız ve onurumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm dünyada ve ülkemizdeki kadınlarımızın günü kutlu, mutlu olsun. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir reform belgesi niteliği taşıyor. Eylem planında yer alan maddelerden biri de aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle etkin şekilde mücadele. İnsan Hakları Eylem Planı, kadına karşı şiddetle mücadele ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İnsan Hakları Kurul Üyesi Dilek Ertürk'le. Ve sevgili dinleyicilerimiz, hemen sonrasında Altın Küre Uluslararası Yardım Derneği Başkan Yardımcısı ve Suriye Sorumlusu Bahadır Güngör telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Altın Küre Uluslararası Yardım Derneği yurt içinde ve dışında eğitim ve yardım faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Özellikle Fırat Kalkanı'ndan sonra Suriye'de özgürleştirilen bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Bölgede Türkiye sevgisi ve Türkiye'nin yaptığı yardımları, savaşta ve mülteci kamplarında kadın olmayı, Altın Küre Derneği'nin kuruluş amacı ve faaliyetlerini konuşacağız değerli konuğumuzla. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Gözlerim yaşlı kala, bu kala taşlı kala. korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Bu gala taşlı gala, çıngalı taşlı gala.
Korkuram gelmeyesen. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İnsan Hakları Kurul üyesi Dilek Ertürk hanımefendi var. Sayın Ertürk, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum, merhabalar.
Kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Aslında çok önemli bir kurulda üyelik görevini ifa ediyorsunuz. Ve evet, bildiğim kadarıyla kurulumuzun da aslında tek hanım üyesisiniz.
Evet.
Doğru mu biliyorum?
Tek kadın üyesiyim. Ancak benimle birlikte çalışan öteki 10 beyefendi benim için onumuza da bedel derler.
Ah, ne güzel.
Hanımları elimden geldiğince layık kuvvetiyle temsil etmeye gayret ettim bu 4 yıl süresince.
Özellikle bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kalbimiz yüreğimiz sizinle. Sayın
çok
Cumhurbaşkanımız da bu konuya çok çok önem veriyor ve bir eylem planı hayata geçirilecek inşallah yakın dönemde.
Evet.
Aslında bu eylem planında o kadar çok madde var ki biz tabii bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması vesilesiyle biraz kırılgan grupları konuşalım istedik. Özellikle kadınlara yönelik gerçekleştirilen çözümlemeleri sizden daha detaylı öğrenelim istedik. Ama giriş olarak eylem planının çıkış noktasıyla belki başlayabiliriz.
Evet. Şimdi özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırlanan eylem planının temel çıkış noktası insan onurunun ve insanın maddi manevi varlığının devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla ve işlem ve eylemleriyle korunması ve göz önünde bulundurulmasıdır. Bu yönüyle bizim Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun 6701 sayılı kanununun kapsam başlıklı birinci maddesiyle de örtüşmektedir söz konusu plan. Bundan başka İnsan onurunun temel alan, korunmasını temel alan söz konusu planda yine çok önemli bir hedef söz konusu. Dil, din, cins, cinsiyet, ırk, her türlü mezhep, felsefi görüş gibi sebeplerle insanların ayrımcılığa uğramamasına yer verilmektedir. Yine burada da bizim Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun yani 6701 sayılı kanunun ayrımcılıkla mücadele maddesi, üçüncü madde de aynı konuya yer vermektedir.
Hı hı.
Bu plana bakıldığında aslında en az 2 yılı kapsayan yoğun bir gayret, yoğun bir emek göze çarpmaktadır. Sadece ulusal gündem değil, plan hazırlanırken uluslararası gündem, uluslararası paydaşlar, AB entegrasyon sürecindeki hedefler göz önüne alınmış ve buna yönelik görüşmelerde bulunularak söz konusu plan hazırlanmıştır. Dediğiniz gibi bu plandaki en önemli hedeflerden biri de kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik hedeflerdir. Burada öncelikle eşe karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış cezai müeyyidelerin uygulanması hükmü ayrılmış eşler arasında da geçerli olacaktır. Bu planın en önemli noktalarından biridir. Bundan başka tek taraflı ısrarlı takibin suç fiili olarak ele alınması, cinsel şiddete maruz kalmış kadınlarımız için hastanelerde özel merkezlerin oluşturulması, yine bu KADES uygulamasının yaygın bir biçimde kullanılması çok değerli çalışmalarımızdan birini teşkil edecektir. Kırılgan gruplarla ilgili ise beni en çok gördüğümde planda motive eden, mutlu eden kısım engellilerin kamuda inisiyatif alarak karar mekanizmalarında daha çok yer bulmalarının sağlanması ve çalışma alanlarına göre meslek edinmelerinin sağlanması çok değerli bir uygulamadır. Çünkü ben de Türkiye'de ilk görme engelli vatandaşıyım Türkiye'nin, diplomasi alanında görev yapan. Dolayısıyla ben Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda elimden geldiğince hem hanımlarımızı hem de engelli kardeşlerimi temsil edip bizlerin gerçekten kamuda güzel işler yapabileceğimizi, yol ve yön açabileceğimizi ispat etmeye çalıştım. Kamuoyunu, bürokrasiyi, hükümetimizi buna ikna etmeye çalıştım. Demek ki bu hedefi görünce az çok başarmışım hissine kapıldım ve motive oldum.
Ne mutlu.
Bundan başka engellilerimizin, yaşlılarımızın, başta adliye binaları olmak üzere kamusal alanlarda ve kamu binalarında erişilebilirliğin sağlanması ve ulaşımının kolaylaştırılması çok değerli bir hedef. Akıllı uygulamaların hayata geçirilmesi çok değerli bir hedef. Bu plan çok konuşuldu, çok yazıldı, çizildi. İstenirse teknik olarak da zaten internette araştırmak mümkün. Ancak ben kurul üyesi olarak şunu samimiyetle vurgulamak isterim. Adeta Türkiye'de bir zihniyet dönüşümünün göstergesi olan söz konusu plana toplumun her kesiminin iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla samimi bir biçimde sahip çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz 2016'dan sonra toplumsal bir travma yaşadık hepimiz. Bunun neticesinde de ister istemez güvenlikçi politikalar devlette ön plana çıkmıştı. Buna rağmen temel hak ve özgürlüklerden ayrılmamaya gayret ederek ister istemez güvenlikçi politikalar uygulanmıştı. Bu eylem planı şimdi bize göstermektedir ki toplumda, devlette bu konuda bir zihniyet dönüşümü söz konusu. Devlet bu konuda vatandaşının haklarını korumak konusunda samimi, biz de plana sahip çıkmalıyız derim ben.
Sayın Ertuğ, çok haklısınız. Şimdi bildiğimiz kadarıyla bu eylem planında 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet var. Yani evet, öyle aslında kısa sürede hazırlanmış, öyle alelacele hazırlanmış bir plan olmadığı o kadar açık ki milletimizin aynen beklentileri doğrultusunda oluşturulduğunu biliyoruz. Peki neydi milletimizin beklentileri ve bu planla inşallah ne kadarı çözüme kavuşacak sizce?
Milletimizin en temel beklentisi tabii ki bireysel ve temel hak ve hürriyetlere daha çok yer verilmesi, toplumda huzurun, refahın yaygınlaştırılması, bir planın ortaya konması çok değerli tabii ama uygulamak çok zor. Çünkü belli ki toplumun hemen pek çok kesimini kucaklamaya çalışan bir plan. Söz konusu plan açıklanırken ben de Külliye'deydim Sayın Cumhurbaşkanımız anlatırken. O kadar özenle hazırlanmışlar ki ve hayvanlardan, insanın yaşadığı çevreden, kırılgan gruplardan hemen hepsine, her kesime dokunmaya çalışan bir plan. Umarım vatandaşlarımızın beklentilerini mümkün mertebe karşılar. Tabii bunun için de dediğim gibi her kesimin samimiyetle söz konusu plana sahip çıkması çok değerli.
Evet, çocuklarımız için de maddeler var.
Aynen, aynen. Çocuk haklarının korunması, kadına şiddetin önlenmesi, engellilerin. Dediğim gibi bugüne dek engelliler dendiğinde temel ihtiyaçlarının karşılanması, işte para kazanabilecekleri geri hizmetlerde bulunması söz konusuyken, bu kez karar mekanizmalarında yer alabileceklerinin vurgulanması ve edindikleri mesleklere yönelik çalışma alanlarında istifade edilebilmesi beni çok onur etti bir engelli vatandaş olarak.
Pek çok düzenleme var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir de aslında hani şunu söylediniz, yalnızca karnının doyması değil, yalnızca para kazanması değil, aynı zamanda başka insan olmasından kaynaklı haklara sahip olduğunu engelli vatandaşlarımıza da sunmaktı belki en önemli kesinlikle noktalardan biri. Şu da var bildiğim kadarıyla, şimdi bir de insanı hep fiziksel bir canlı olarak düşünmüyoruz, bizim çok önemli psikolojik durumlarımız da var. Yeri geliyor desteğe ihtiyaç duyuyoruz, yeri geliyor sosyal bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Sanıyorum bu eylem planında bu tür çalışmalar da var, öyle değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Söylediğim üzere temel çıkış noktası insanın maddi ve manevi varlığının, insan onurunun korunması olunca ruhsal ihtiyaçları birey olmak. Bakın ben engelli bir bürokrat olarak 5 yaşında gözlerimi kaybettiğimden bu yana benim için en sıkıntılı nokta bu toplumda bir birey olduğumu ortaya koyabilmekti. Ve benim bu mücadelem lise 1. sınıfta bir arkadaşımla onun evine ders çalışmaya gittiğimde annesi bize çay ikram ederken arkadaşıma dönüp benim için bu çayına kaç şeker alır diye sorduğunda başladı. Evet. Ben Dilek teyzecim, Dilek, ben çayımı şekersiz içerim dedim. Ve o günden bugüne kadar hep bir birey olduğumu, bu topluma en az engelsiz vatandaşlarımız kadar katkıda bulunabileceğimi ispat etmeye çalıştım. Dediğim gibi zihniyetler değişirse fiziksel koşulların değişimi çok daha kolay.
Sayın Ertuğ, o kadar haklısınız ki, sizi o kadar iyi anlıyorum ki, gerçekten çok da güzel ifade ettiniz. Sizinle olan bölümümüzün de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşırken şunu da çok merak ediyorum. Şimdi çok kapsamlı bir eylem planı karşımızda. Peki bu ne kadarlık bir süreye yayılır? Ne kadarlık bir sürede inşallah hayata geçer bu eylem planındaki düzenlemeler?
Bizim amacımız en kısa zamanda hayata geçirilmesidir ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da bu eylem planının en birinci uygulayıcılarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Bu eylem planının hayata geçmesi, yine söylediğim gibi, toplumun hemen tüm kesimlerinin samimiyetle bu plana sahip çıkmasıyla mümkündür.
Çok haklısınız. Sahiplik, o aidiyet kavramı, evet, sanıyorum her şeyden önemli.
Samimiyetle sahip çıkmak, uygulanmasında gerektiğinde denetleyici olabilmek, evet, bu anlamda da devlete yardımcı olmuş olur toplumun tüm kesimleri diye düşünüyorum.
Sayın Ertuğ, çok teşekkür ediyoruz. Biz de yürekten inanıyoruz ifade ettiğiniz noktalara. Diliyoruz en yakın zamanda bu eylem planındaki o başarılı düzenlemeler hayata
geçirilir.
Ve hem kadınlarımıza, hem çocuklarımıza, hem kırılgan gruplarımıza daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel bir insan onuruna yakışır yaşam şartları sunulmuş olur temennisiyle size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de beylerle birlikte omuz omuza üreten, çalışan tüm hanımlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle, saygılarla efendim. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Dilek Ertürk telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Hem de özellikle bu eylem planında yer alan aile içi şiddet, kadına karşı şiddet, bu gibi durumlarla etkin şekilde mücadele, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kırılgan gruplarla ilgili ne gibi düzenlemeler var, bu konulara değindik. Kendisine verdiği bilgiler için, aktardık için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Sen Tanrı'nın bana verdiği nefesin. Sen yıllardan sonra bulduğum neşesin. Birdenbire içim coşar seni görünce. Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeyi deli dünya, mutluyum ben. Sen Tanrı'nın bana verdiği nefessin. Sen yıllardan sonra bulduğum neşesin. Birdenbire içim coşar seni görünce.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Altın Küre Uluslararası Yardım Derneği Başkan Yardımcısı ve Suriye Sorumlusu Bahadır Güngör var. Sayın Güngör, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum efendim, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Altın Küre Uluslararası Yardım Derneği özellikle Suriye'de ve bunun gibi biz az önce kırılgan gruplardan bahsettik aslında. Belki dünyanın kırılgan köşeleri diyebiliriz o ülkelerde. Çok önemli faaliyetlere imza atıyor. Biz biraz derneğimizi tanıyalım istiyoruz ve özellikle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması vesilesiyle kadınlarımızı Suriye'deki, hatta sadece Suriye ile belki özetlememek gerek. Bütün savaş ortamında, mülteci kamplarında bulunan kadınlarımızı ve onlara elimizden geldiğince Türkiye olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlardaki o Türkiye sevgisini, çocuklarımızı konuşalım istedik. Sayın Güngör, neler söylersiniz bu anlamda? Öncelikle isterseniz derneğimizle başlayalım. Ne zaman kuruldu, hangi amaçlarla kuruldu?
Çok teşekkür ederim. 2018 yılında Ankara'da kuruldu. Özellikle Türkiye ve komşu ülkelerimizdeki insanlara insani yardım ve kültürel faaliyetleri adı altında Ankara'da derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Yaklaşık da 4 yılı aşkın süredir Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonları sonrasında özgürleştirilen bölgelerde insani yardım faaliyetlerimiz sürüyor. Konuya sanırım şöyle başlamak daha uygun olur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle savaşın kadınları ve mülteci annelerle alakalı konuya başlayıp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutlamamız uygun olur diye
nasıl
düşünüyorum.
Nasıl arzu edersiniz efendim? Çok teşekkür ediyoruz. Buyursunlar.
Biz teşekkür ederiz. Bölgede savaşan mağdur kadınların sayısı çok fazla.
Evet.
Savaşta mağdur kadınlar gerçekten bölgede. Çoğunun eşleri şehit ve çocuklu anneler.
Evet.
Devletimizin desteğiyle açılan kamplarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Malumunuz çadırlar kışın çok sert geçiyor. Yazın da haddinden fazla sıcaklık hissediliyor. Kamplarımıza insani yardımları götürdüğümüzde kamptaki annelerin sorduğu ilk soru çocuklarım için ne var oluyor? Çocukların gözünde mutluluğu gören anneler ne ihtiyaç istersiniz başka diye sorduğumuzda elhamdülillah her şeyimiz var, hiçbir şey istemeyiz diyorlar. Ama çadırlarında çamurun üstüne serdikleri battaniye dışında hiçbir şeyleri yok.
Evet.
Bu zor şartlarda annelik yapıyorlar aslında biraz da.
İşte annelerin fedakarlığı, yani çocuğum mutlu olsun, sağlıklı olsun, huzurlu olsun, gerisi hiç benim için önemli değil diyor. Ki o savaş ortamında olmasına rağmen, eşini savaşta, en sevdiğini savaşta kaybetmiş olmasına rağmen ne kadar bir yüce, ne kadar güzel bir duygu.
Evet, evet, yani bölgeye gittikçe anneliğin nasıl bir kutsal duygu olduğunu oralarda özellikle böyle zor şartlar altında daha çok gözüküyor.
Evet. Biz Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar yeterli oluyoruz, ne kadar olamıyoruz bilemiyoruz ama gücümüzün el verdiğince siz de gördüğümüz kadarıyla bu düşüncelerle, bu duygularla kurmuşsunuz derneğinizi. Ne gibi faaliyetler yaptınız bugüne kadar?
Genellikle insani yardım üzerine faaliyetlerimiz bulunuyor. Çünkü oradaki insanların her şeye ihtiyaçları var. Çadır kentlerde su yok. Eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri çocukların okulları yok. Çadırlarda yaşıyorlar. Gıda problemleriyle alakalı çok sıkıntıları var. Mara bölgesinde bir kampın komple ihtiyaçlarını Altın Küre Derneği olarak üstlendik. Soran'da Şehit Eren Bülbül İlköğretim Okulu'nu açtık. Geçen sene 15 Temmuz'da.
Evet.
Ve iki bölgede, Mara ve Soran'da da Türkçe eğitimlere başlandı. Dershanelerimiz var tamamen ücretsiz. 7 yaşından 70 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Hepsi Türkiye sevdalısı ve Türkiye'yi, ya Türkçe'yi öğrenmek isteyen.
Ya ne güzel.
kesimler. Hatta şey oluyor böyle bazen işte 70'li yaşlardaki amcalara böyle şakayla karışık takıldığımızda, amca bu saatten sonra Türkçe öğrenip ne yapacaksın dediğimizde, ölürken duamı Türkçe etmek istiyorum diyor.
Ah, ne güzel
diyor.
Cümle.
Faaliyetlerimiz genellikle kültürel ve insani yardım üzerine oluyor bölgede.
Evet, dediniz ya, aslında her şeye ihtiyaçları var. Biz belki rahat bir ortamda kendimizi düşündüğümüzde her şeye sahip olduğumuzu şükürler olsun farkına varıyoruz. Ama hani biraz olsun aslında bu en basitinden suya bile ihtiyaç duyan birilerinin var olduğunu düşündüğümüzde ne kadar halimize şükretsek az. Bu anlamda Türkiye olarak başka neler yapabiliriz? Bireysel olarak kadınlarımıza, çocuklarımıza neler ulaştırabiliriz?
Şöyle bireysel olarak ve devlet olarak devletimiz... Oradaki insanlar şu anda sudan, yiyecekten, giyecekten ziyade huzur ortamını istiyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bunu o bölgede gerçekleştirdi. İnsanların ilk istediği şey, çocuğum bir bombardımanda ölmesin, eşim savaş alanlarında şehit olmasın, bunu istiyorlardı. Bunu Türkiye Cumhuriyeti olarak Fırat Kalkan operasyonları sonrasında bunu gerçekleştirdik. Tabii ama bunlar bitmiyor. İnsani olarak da bölgede hem dinimiz hem de bu mübarek Türk töreliği dersek sanırım yanlış söylemiş olmayız. Onun gerekliliği olan mazluma yardım, mağduru dini, dili, ırkı olmadan yardım etme anlayışıyla bölgede her türlü insani faaliyetlere ihtiyaç var. Hijyen malzemelerine çok fazla ihtiyaç duyuluyor.
Pandemi döneminde çünkü, değil mi özellikle?
Evet, evet. Ya çünkü insanlar çadırda kalıyorlar, su sıkıntısı had safhada bölgelerde. Özellikle kamplarda. Kamplarda elektrik maalesef yok. O yüzden yani daha çok gelecek vatandaşların şu anda işte AFAD, Kızılay olarak bölgede gıda konusunda şükürler olsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Ve bizim gibi birçok sivil toplum kuruluşu var bölgede. Yalnız biraz daha çok kalıcı eserler bırakma, okul gibi. Eğitim, gıdadan sonra bence bölgedeki en önemli şey eğitim.
Evet.
Diye düşünüyorum.
Çok haklısınız. Peki hani dedim ya biz neler yapabiliriz diye. Tabii yapılan tüm bu yardımların, tüm bu faaliyetlerin haliyle bir de maddi bütçesi gerekiyor. Bu maddi bütçeyi nasıl sağlıyorsunuz?
Biz dernek gönüllülerimiz tarafından karşılıyoruz. Ama birçok STK şey de yapabiliyor. Devletimiz bu konuda bir proje geliştirildiğinde projelere de destek sağlıyor. Biz şu anda daha bir proje yazmadık. Genellikle dernek gönüllülerimizin kendi zekatlarıyla ya da kendi gönüllerinden geçen yardımları bölgeye götürüp aracılık yapıyoruz. Bölgedeki yardımları karşılamaya çalışıyoruz.
Bağışları nasıl kabul ediyorsunuz?
Bağışlar tamamen insanların kendi işte atıyorum geçenlerde bir teyzemiz kendi çocuklar için uyku arkadaşı örmüş sevimli hayvanların şeyleri. Evet, dedi ki bunları benim için götürür müsünüz? Başka bir arkadaşımız nakit para getirmiş. Bunlar tabii ki tamamen derneğimizin resmi hesabında faturalı bir şekilde giriş ve çıkışları yapılarak yardımları, nakit yardımları bu şekilde kabul ediyoruz. Onun dışında ikinci el kıyafetleri çok fazla almıyoruz bölgeye. Çünkü bunu da çok fazla insani bulmuyoruz. Çünkü oradaki insanların moral ve motivasyona çok fazla ihtiyaçları var. Biz onların bedenine uygun sıfır kıyafetleri götürüp insanların beğendiğini alıp giymesini bir nebze de olsa sağlamaya çalışıyoruz.
Evet, en azından o seçim hakkıyla belki o mutluluğu o çocukların gözündeki hani oynanmış bir oyuncaktan ziyade kendisi için oraya gönderilmiş bir oyuncağa dokunmak belki daha farklı hisler uyandırır. Çok haklısınız.
Evet, evet ya çocuklar zaten bölgedeki çocuklar muhteşemler. Biz 4 yıl önce ilk bölgeye girdiğimizde bir çekingenlik vardı. Ama takip üstümüzde Türk bayrağını görene kadar Türk bayrağını gören çocukların hepsi direkt yanımıza geliyorlar ve bu da bize çok fazla gurur veriyor. İki yaşındaki bir çocuğa Türk bayrağını gösterdiğimizde bu ne diye sorduğumuzda şeker diyor. Çünkü Şanlı Türk askeri ona gittiğinde şekerle gitmiş yanına. Çocuk onu şeker olarak görüyor. Biz faaliyetlerimizde işte dört kola ayrılıp işte sıfır kıyafet, oyuncak, evlerine erzak ve Türk bayrağı dağıtımı yaparken şeker ve oyuncakta değil 3-4 yaşındaki çocuklar Türk bayrağının önünde sıraya geçiyor.
Evet.
Türk bayrağını almak için birbirleriyle yarışıyorlar.
Tabii hani dediniz ya, Suriye'deki kadınlarımız aslında hep çocuklarını düşünüyor, kendilerinden öte zaten eşlerini kaybetmişler diye. Kadınlarımız için neler yapılabilir? Muhakkak ki onlar da çok üretkenler, evet çocuklarına bakmak için her şeyi yapıyorlar ama hani belki ilk okul çocukların gelişimi için çok önemli ama kadınlar için bu tür bir faaliyet gösterebilecekleri, belki istihdam sağlanabilecek ya da el emeği
evet.
ürünlerini satıp para kazanabilecekleri durumlar ortaya konulabilir mi?
Evet, bununla ilgili de MARE'de bir depomuzu boşaltıp Türkiye'den gönüllülerimizin verdiği dikiş makinalarını bölgeye götürdük.
Evet, tam da aslında bu içimden geçmişti. Böyle bir durum.
Bir nebzede de hayata geri kazandırmamız, hayatın devam ettiğini bir şekilde göstermemiz gerektiğini düşünerek hanımları da bir şekilde hayata katmamız gerekiyor çünkü. Orada bir dikiş terzihane açtık. Orada kendi el emeklerini yapıyorlar. Şu anda daha ilk ürünlerimizi almadık ama ilk ürünlerimizi aldığımızda Suriye'de gönüllülerimiz tarafından bir kermeste bunların satışı olacak. Kazanılan tüm dikiş atölyesinden gelirleri de tekrardan Suriye'ye yardım olarak
evet.
döndürmeyi düşünüyorum.
Bu soruyu sorarken aslında gerçekten tam da böyle bir düşünceyle sormuştum ki siz zaten bizden önce düşünmüşsünüz. Yüreğinize sağlık, ne kadar iyi etmişsiniz. Bu arada bir okul geçtiğimiz yıl kurulduğundan bahsettiğiniz öğretmenler konusunda Türkiye onlara nasıl yardımcı oluyor?
Bölgedeki okulların çoğuyla hatta hemen hemen hepsiyle Milli Eğitim Bakanlığımız yakından ilgileniyor. Bölgede kendi çocuklar, bölgedeki öğretmenler, Suriyeli öğretmenler tarafından eğitimlerini alıyorlar.
Hı hı.
Bunun yanı sıra okulda iki sınıfı da tekrardan tadilat ettirip orada da Türkçe eğitime başladık. Herhangi bir zorunluluk çerçevesinde değil, isteyen eğitimlerini Türkçe de alabiliyor.
Psikolojik eğitimler var mı? Ya da çocuklarımızın daha duygu dünyalarını güzelleştirmeye yönelik, hanımların, hani eşini kaybeden özellikle hanımların ruhsal durumlarını tamir etmeye yönelik çalışmalar var mı?
Evet, bu konuda çalışmalar yapıyoruz ama bölgede o kadar bu tarz şeyler çok ki
evet.
ne yazık ki tam yeterli değiliz. Aslında tüm STK'ların bu konulara yönelmesi gerekiyor. Biz çocuklar için, savaş mağduru çocuklar için Kilis'te'de bir tane kreşimiz var. Orada da savaşta işte babasını ve annesini kaybetmiş bir kardeşimiz var. İlk geldiğinde konuşmuyordu. Konuşmayı ve duyma, yani duymuyor gibiydi. Hiç bir türlü tepki vermiyordu.
Evet.
Orada evet derneğin gönüllülerimizin katkısı şu anda çok güzel hem Arapça hem Türkçe konuşabiliyor.
Oh, maşallah. Nice böyle kardeşlerimizin inşallah da sağlıklarına kavuşmaları, psikolojik sağlıklarına aynı zamanda ruh sağlıklarına
i̇nşallah.
Da kavuşmaları temennisiyle çok kıymetli bir işe imza atmışsınız. Emeklerinize sağlık. Hem size hem de dernekte faaliyet gösteren tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun,
teşekkür
var olun diyoruz efendim.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Altın Küre Uluslararası Yardım Derneği Başkan Yardımcısı ve Suriye Sorumlusu Bahadır Güngör telefon hattımızın diğer ucundaydı. Hem dernek faaliyetlerinden biraz bahsettik, özellikle Suriye'de gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsettik. Bölgedeki Türkiye sevgisine değindi değerli konuğumuz. Türkiye'mizin yaptığı yardımlara değindi. Savaşta ve mülteci kamplarında kadın olmayı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir kez daha kutlu olsun. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.